Ayrım 3.
Onun kadar yumuşak bir kişi bulamazsınız. Kendi kişiliğinin gerçek damgasını taşıyan davranışları dedikodulara yol açıyordu. İnsanlar onun davranışlarını yabancı eğitime bağlama eğilimindeydiler. Ama aslında Almanya ile İngiltere zihnini karıştırmaktan, bu kentin yaşamına uyumunu bozmaktan başka işe yaramamıştı. Birincisi, normal bir Akdenizli kafasına fizik ötesi tasavvuf zevkini aşılarken Oxford ona bir bilgiç taslağı yapmaya çalışmış ama en hoşlandığı şey olan resim sanatıyla bile ilgilenemeyecek kadar felsefe sevgisini geliştirmeyi başarabilmişti ancak. Çok düşünüyor, çok acı çekiyordu. Gel gelelim göze almak için gerekli direşkenlikten yoksundu. Bir işe girişebilmenin tek koşulundan. Nesim'in kentle arası iyi değildi ama akıl almaz serveti yüzünden her gün oralı iş adamlarıyla karşı karşıya gelmek zorundaydı. Ötekiler ona yarı şakalı bir hoşgörü göstererek, sanki safça biriyle konuşuyorlarmış gibi koruyuculuk taslayarak kendi rahatsızlıklarını hafifletmeye çalışıyorlardı. Çelik borularla, ışıklı camlarla dolu, taş bir tabutu andıran bürosuna girdiğinizde onu ziller, makaralar, yapım hakkı alınmış lambaların yığıldığı, büyük masanın başında kimsesiz bir çocuk gibi oturmuş, bir yandan tereyağlı ekmeğini yer, bir yandan Vasari okur, yani Giorgio Vasari, ünlü Rönesans sanatçılarının yaşamlarını ve yapıtlarını anlatan kitabıyla tanınmış İtalyan sanat tarihi yazarı, bir yandan da mektupları, makbuzları imzalarken görmek belki de hiç şaşırtıcı olmazdı. O solgun badem biçimli yüzüyle size bakardı. Kepenkleri örtülmüş, geri çekilmiş, yavlanır gibi bir yüzle. Ama bütün bu yumuşaklığın bir yerinden çelik gibi bir tel geçerdi. Yanında çalışanlar hiçbir şeye dikkat etmezmiş gibi görünmesine karşın, iş konusunda bilmediği tek ayrıntının bile olmadığını öğrendikçe şaşırır kalırlardı. Öte yandan sağduyulu olmayan herhangi bir iş yaptığı da görülmemişti. Kendi çalışanlarının gözünde kahin gibi bir şeydi. Ama ne yazık ki içlerini çekip omuz silkiyorlardı. Hiçbir şeyi umursadığı yoktu. Para kazanmayı umursamamak ha? İşte buna İskenderiye delilik derdi. Yüz yüze gelip tanışmadan aylarca önceden beri onları uzaktan tanıyordum. Kentteki herkesi tanıdığım gibi. Ayrıca ünlerini de duymuştum. Dikkat çekici, herkesten üstün, göreneklere uymayan yaşam biçimleri onları bizim taşlıların dillerine düşürüyordu. Rusi'nin pek çok sevgilisi olduğu söylenirdi. Nesim ise tam bir Marie Complaisant'dı. Yani mezhebi geniş koca. Dans ederlerken onları kaç kez izlemiştim. İnce uzun, kadın gibi çukur belli Nesim'i. Nesim'in uzun parmaklı güzel ellerini. Rusi'nin güzel başını. Aşırı eğimli Arap burnunu. Belladonna ile, yani güzel avrat odu özüyle daha da irileşmiş o yarı saydam gözlerini. Yarı eğitilmiş bir panter gibi bakardı çevresine. Daha sonra bir keresinde yetenekli ve amatör sanatçıların buluştukları, stüdyo falan kiraladıkları bir tür kulüp olan Atelier de Beaux-Arts'da kentin yerli ozanı üstüne bir konuşma yapmayı kabul ettim. Kabul edişimin nedeni Melisa'ya yeni bir palto alabilmek için biraz para kazanmaktı. Sonbahar gelmek üzereydi. Ama yaşlı adamın böylesine çevremde dolandığını, deyim yerindeyse yaşadığı sefil ama doyurucu aşklardan, belki de parayla satın alınmış, belki de birkaç dakikadan fazla sürmemiş ama şimdi şiirlerinde yaşayan aşklardan, damıtılmış o dizelerin kokusunun konuşma yaptığım salonun çevresindeki kasvetli sokaklara yayıldığını duyumsamak benim için çok acıydı. Nasıl da telaşsız bir sabır ve yumuşaklıkla geçici bir anı yakalamış, o anın bütün renklerini kalıcılaştırmıştı. Görülmemiş bir doğallık, içgüdüsel bir duyarlılıkla konularını İskenderiye'nin sokaklarından, genel evlerinden seçmiş bir ironi. Tersine ne ustası üstüne konuşma yapmak, ne kendini bilmezliktir ya Rabbim. Üstelik bir de onun ölümsüzleştirdiği, tuhafiyeci çıraklarına, küçük memurlara değil, onun simgelediği kültürü kendilerine yedek kan deposu yapmış, ağır başlı sosyete hanımlarına konuşmak. Kan aktarmak için gelmişlerdi buraya. Birçokları da heyecan duymayacaklarını, tam tersine şaşkına döneceklerini bile bile buraya gelebilmek için bir iç partisini kaçırmıştı. En son fotoğrafındaki o olağanüstü acılı, yumuşak yüzünün gözümün önünden hiç gitmediğini söylemiştim. Bir tek bunu anımsıyorum. Gerçek kent soyluların karıları, kendilerini bekleyen ışıklı arabaların bulunduğu ıslak sokaklara, taş merdivenlerden indikten sonra geride kalan güzel kokularla uğuldayan kasvetli salonda sanat ve coşku meraklısı bir öğrencinin kalmış olduğunu gördüm. Salonun gerisinde düşünceli düşünceli oturmuş, erkek gibi bacak bacak üstüne atmış, sigarasını tüttürüyordu. Bana değil, açıkça ayaklarının dibindeki döşemeye bakıyordu. Bir kişinin olsun sıkıntılarımı anladığı umuduna kapılmam boşunaydı. Islak el çantamı, eski yağmurluğumu toparlayıp deniz yüzünden vuran ince, içe işleyici çisentisinin yaladığı sokağa doğru yürüdüm. Eve gidiyordum. Melisa bu saatte uyanmış olurdu. Gazete serili masanın üstüne akşam yemeğimizi hazırlar ama daha önce et kebabını aldırmak üzere Hamid'i fırına gönderirdik. Çünkü evde fırınımız yoktu. Sokak soğuktu. Fuat Caddesi'ndeki ışıklı dükkanların büyük aydınlığına girdim. Bir bakkal dükkanının vitrininde küçük bir zeytin konservesi gördüm. Kutusunun üstünde Orvieto yazıyordu. Birden Akdeniz'in asıl göbeğinden olma isteğine yenilerek dükkana girip onu satın aldım. Hemen açtırdıktan sonra dükkanın o iğrenç ışığında mermer bir masaya oturup İtalya'yı yemeye başladım. O esmer, kavrulan etini, elle biçimlendirilmiş ilkbahar toprağını, adanmış asmalarını. Bunu Melisa'nın asla anlayamayacağını biliyordum. Parayı yitirmiş gibi davransam iyi olurdu. Sokağa bırakılmış, motoru çalışan büyük arabayı ilk önce fark etmemiştim. Ansızın verilmiş bir kararla dükkana giren biri, sevici ya da paralı kadınların züğürt adamlara karşı takındıkları tavırla bana şöyle demişti. Tersinlemenin çelişkili özü konusundaki sözlerinizle ne demek istediniz? Ya da bunun gibi bir çıkış yapmıştı işte, şimdi anımsamıyorum. Henüz aklım İtalya'da olduğu için başımı kaldırıp sertçe bakmış, dükkanın üç yanını kaplayan aynalarda onun bana doğru eğildiğini, esmer etkileyici yüzünde tedirgin, gururlu bir çekingenliğin yansıdığını görmüştüm. Tersinleme ya da başka bir konuda ne dediğim hiç aklımda değildi kuşkusuz. Yapmacıksız bir kayıtsızlıkla bunu kendisine söyledim. Sanki çok gerçek bir rahatlama duymuş gibi içini çektikten sonra karşıma oturup bir Fransız sigarası yaktı. Kesik kesik içine çekip göz kamaştırıcı ışığa üflediği sigara dumanları mavi bir sütun benzeri yükseliyordu. Rahatsız edici bulduğum bir açık yüreklilikle bana bakışını onun dengesizliğine vermiştim. Sanki ne işe yarayacağıma karar vermeye çalışıyormuş gibiydi. Bu kentle ilgili dizelerini okuyuşunuzu beğendim. Yunancayı iyi konuşuyorsunuz. Hiç kuşkum yok. Siz de yazarsınız. Öyle dedim. Tanınmamak insanı her zaman yaralar. Bunu uzatmanın bir anlamı yoktu. Edebiyat konuşmayı hiç sevmem zaten. Ona bir zeytin uzattım. Çarçabucak yiyip çekirdeğini, varlığı unutulmuş bir kedi gibi duran eldivenli elinin içine çıkararak. Sizi kocam Nesim'e götürmek istiyorum. Gelir miydiniz? Dedi. Kapıda bir polis görülmüştü. Sokağa bırakılmış arabayı merak etmiş. Yontuları, palmiye locaları, kubertleri, bonartlarıyla falan Nesim'in büyük evini ilk kez görüyordum. Hem güzel hem de çirkindi. Justin Nesim'e seslenerek geniş merdivenleri hızla tırmanmaya başlamıştı. Ama bir ara durup paltosunun cebindeki zeytin çekirdeğini bir Çin vazosuna aktardı. Odadan odaya geçerek sessizliği parçalıyorduk. Sonunda çatıdaki büyük stüdyodan yanıt gelince tıpkı bir av köpeği gibi oraya seyirten Justin, benzetme yerindeyse beni onun ayaklarının dibine attıktan sonra geri çekilerek kuyruğunu sallamıştı. İşte yakaladım dercesine. Bir merdivenin tepesine oturmuş okumakta olan Nesim, bir ona bir bana baktıktan sonra yavaş yavaş yanımıza indi. Benim kılıksızlığıma, ıslak saçlarıma, zeytin konserveme ne tepki göstereceğini, utangaçlığı yüzünden karar veremiyordu. Bense orada bulunuşumun nedenini açıklayacak durumda değildim. Çünkü oraya hangi amaçla getirildiğimi bilmiyordum. Birden ona acımış, bir zeytin uzatmıştım. İkimiz birlikte oturup bitirinceye kadar hepsini yedik. O arada Justin, doğru anımsıyorsam, bizim ikimizin de hiç görmediğimiz Orvieto konusunda bir şeyler anlatarak içki getirmeye gitti. O ilk rastlaşmamızı yeniden düşünmek öyle güzel bir avuntu ki. Her ikisine de bir daha hiç o kadar yakın olamadım. Yani evliliklerine demek istiyorum. O zaman onlar bana evlilikten doğabilecek en olağanüstü, çift başlı bir hayvan gibi görünmüşlerdi. Nesim'in gözlerinde parlayan sevecen sıcaklığa bakarken, Rüstin için çıkarılan bütün o dedikoduları anımsadıkça, onun her ne yaptıysa Nesim için yaptığını kavradım. Hatta herkesin gözünde kötü ve zararlı olan şeyleri bile. Onun aşkı bir çeşit kabuktu. Nesim bu kabuğun içinde yatan bebek bir Herkül'dü. Kendi kendisini ele geçirme çabaları, Justin'e ondan uzaklaştıracağına ona yakınlaştırıyordu. Dünyada bu tür bir aykırılığın yeri olmadığını biliyordum. O zamanlar bana öyle gelmişti ki Nesim, aşkı hala sahiplik düşüncesinden ayıramayanlara anlatılamayacak bir biçimde onu tanıyor ve kabul ediyordu. Bir keresinde çok sonraları bana şöyle demişti. Ne yapabilirdim? Birçok yönden Justin benim için oldukça zorluydu. Yapabileceğim tek şey onu aşkta geçmekti. Elimdeki tek koz buydu. Onun önünden gidiyor, ayağının nerede sürçeceğini önceden biliyordum. Her düştüğü yerde beni buluyordu. Ayağa kalkmasına yardımcı oluyor, düşmesinin önemli olmadığını göstermeye çalışıyordum. Alt tarafı benim en önemsiz yanıma leke sürüyordu, ünüme. Bu çok daha sonraydı. Bütün o uğursuz felaketler bizi kıskacına almadan önce. Böylesine rahat konuşacak kadar birbirimizi iyi tanımıyorduk. Bir keresinde Burg el Arab yakınlarındaki yazlık villada şöyle dediğini anımsıyorum. Belki de şaşıracaksın ama Rüstin'de bir büyüklük bulurdum. Biliyorsun, çeşit çeşit büyüklük vardır. İnsan onları ya sanatta ya da dinde uygulama olanağı bulamazsa gündelik yaşamı bir yıkıntıya döner. O, yeteneğini aşka yöneltmekle çok yanlış bir iş yaptı. Kötü yanlarının olmadığını söyleyemem kuşkusuz ama önemsiz şeylerdi. Hiç kimseye zarar vermediği söylenemez. Ama kime en çok zarar verdiyse en büyük yararı ona dokunmuştur. İnsanları eski benliklerinden çıkarırdı. Bunun acı vermemesi olanaksız. Pek çokları bu acının niteliğini yanlış anladılar. Ben değil. Yarı acı, yarı tatlı o tuhaf ünlü gülümsemesiyle ben değil sözcüklerini bir kez daha fısıldadı. Kapodistria, onu nereye sıkıştırmalı? Bir insandan çok bir eşek arısı dersiniz görseniz. Yassı, üçgen bir yılan başı, kocaman bir alın çıkıntısı. V biçiminde alna inen saç çizgisinden başlayan dik saçlar. Durmadan ince dudaklarını ıslatan beyazımsı, titrek bir dil. Aklın hayalin alamayacağı bir zenginlik. Parmağını bile oynatmadan yaşayabilecek kadar. Bütün gün Simsarlar Kulübü'nün taraçasında oturur, eski ve kirli iskambileri karıştıran bir adamın huzursuz gözleriyle gelip geçen kadınları izler. Arada sırada çok hafif bir vuruş duyulur. Sanki bir bukalemun dili şaklamış gibi. Dikkat etmeyenler için neredeyse hiç fark edilmeyecek bir işarettir bu. Biraz sonra taraçadan yavaşça sıvışan biri o gösterilen kadını izlemeye başlar. Hatta bazen adamları sokakta açıktan açığa kadınları durdurur. Onun adına para önererek üstelemeye başlarlar. Bizim kentte hiç kimse para sözü edilmesinden rahatsız olmaz. Bazı kızlar gülüp geçerler. Bazıları hemen razı olur. Yüzlerinde hiç kızgınlık göremezsiniz. Bizim için erdem asla yapmacık değildir. Kötülük de öyle. İkisi de doğaldır. Kapodistria, tertemiz elbisesi, göğsünün üstüne sarkan renkli ipek eşarbıyla bütün bunlardan uzakta oturur. Dar, uzun ayakkabıları pırıl pırıldır. Serveti ya da çirkinliğiyle boy ölçüşebilen cinsel başarısından dolayı arkadaşları ona Da Capo, yani bir daha adını takmışlardır. Onunla uzak bir akrabalığı olan Justin şöyle der. Ona acıyorum. İçinde yüreği kuruyup gitmiş. Zavallıcık kırık bir şarap kadehinin parçalarına benzeyen beş duyuyla kala kalmış. Ama o böylesine tek düze bir yaşamdan hiç de sıkılırmış gibi görünmüyordu. Kendine kıyanların sayısıyla ünlü bir ailesi var. Ruhsal kalıtımı yönünden de çok şanssız. Akıl bozuklukları, akıl hastalıklarından bol bir şey yok. Gene de o hiç rahatsız olmadan uzun işaret parmağıyla şakağına dokunup şöyle diyor. Atalarımın hepsi de kafayı üşüttü. Babam da öyle. Onun kadınlara düşkünlüğünü görecektiniz siz. İyice yaşlandığı zaman normal büyüklükte en küçük bir kusuru bile olmayan lastik bir kadın yaptırdı. Kışın içine sıcak su konabiliyordu. Felaket güzeldi. Ona annesinin adını vermişti. Sabina. her yere birlikte götürürdü. Tek tutkusu okyanuslarda işleyen gemilerle yolculuk etmekti. Gerçekten de yaşamının son 2 yılını gemide geçirmişti. Hiç inmeden, sürekli New York'a gidip gelerek. Sabina'nın öyle olağanüstü giysileri vardı ki. Giyinip kuşanıp yemek salonuna gelişlerini görmeliydiniz. Kelly adındaki bakıcı da onunla birlikte yolculuk ederdi. İkisi Sabina'nın iki koluna girerler, o ortalarında olağanüstü şık kılığıyla sarhoş gibi yürürdü. Öleceği gece Kelly'ye şöyle demiş. Demetrius'a bir telgraf çekip Sabina'nın bu gece hiç acı duymadan kollarımın arasında öldüğünü bildir. Napoli de onunla birlikte gömüldü. Şimdiye kadar böylesine yapmacıksız, böylesine içten bir gülüş duymamıştım. Daha sonra kaygıdan yarı çılgına döndüğüm, Kapadistria'ya altından kalkamayacağım kadar borçlandığım zaman onu eskisi gibi iyiliksever bulmaz olmuştum. Bir gece Melissa vardı. Ocağın yanındaki tabureye oturmuş, uzun, düşünceli parmaklarının arasında benim Kapadistria'ya imzaladığım borç senedini tutuyordu. Yeşil mürekkeple üstüne ödenmiştir sözcüğü ne kadar da kolayca yazılıvermişti. Bu anılar beni yaralıyor. Melissa şöyle demişti. Justin o büyük servetiyle senin borcunu ödeyebilirdi. Ama seni büsbütün avucunun içine aldığını görmek istemedim. Artık beni umursamadığını bilsem de senin için bir şey yapmak istiyordum. En kolayı da buydu. Onunla yatmamın seni bu denli inciteceğini hiç düşünmemiştim. Ama sen de benim için aynı şeyi yapmadın mı? Beni radyoterapiye göndermek için parayı Justin'den almadın mı? Bana yalan söyledin ama ben biliyordum. Ben yalan söylemem, asla. Al, yırt şunu. Bir daha da onunla kumar oynama. O sana göre değil. Başını yana çevirip Arapların o tükürme hareketini yaptı. Nesim'in dış yaşamı, önceleri iş arkadaşlarına verilen ama daha sonra bir takım karanlık siyasal amaçlara yönelen o büyük, sıkıcı davetler, bunların üstüne bir şey yazmak istemiyorum. Büyük salondan gizlice sıvışıp stüdyoya giden merdivenlere tırmanırken, yemekte Justin'e sağına soluna kimlerin oturulduğunu öğrenmek için şöminenin yanında durur, yemek masasının planını taşıyan deriden yapılma büyük kalkana bakardım. Beni de bu toplantılara katmak için kısa bir süre nazik girişimlerde bulundular. Ama ben çarçabuk sıkılıp hastalık bahane etmeye başladım. Oysa stüdyoda o koca kitaplıkta dolaşmayı seviyordum. İşbirlikçiler gibi onlarla daha sonra gizlice buluşurduk. Justin başka insanların yanındayken takındığı yapmacık neşesini, sıkıntısını, huysuzluğunu bırakırdı. İkisi de ayaklarından ayakkabılarını çıkarırlar, mum ışığında kağıt oynarlardı. Daha sonra yatmaya giderken Rustin birinci sağlıktaki aynada yakaladığı görüntüsüne şöyle derdi. Gözü dönmüş, kendini beğenmiş, can sıkıcı Yahudi karısı seni. Nemciyam Babil Berber Dükkanı 1. Fuat Caddesi ile Nebi Daniel'in kesiştiği köşedeydi. Her sabah Pombal'la birlikte oradaki aynalarda yan yana uzanırdık. İkimiz aynı anda yukarı kaldırılır, ölü firavunlar benzeri sargılar içinde yavaş yavaş geriye yatırılırken iki göstermelik gibi tavanda yeniden görünürdük. Küçük kara bir oğlan üstümüze beyaz örtüler serer, o sırada berber Victoria çağından kalma büyük bir tıraş kabında güzel kokulu kayu sabun köpüğünü çalgaladıktan sonra dik, özenli dokunuşlarla yanaklarımıza sürerdi. İlk kat bitince işi yardımcısına bırakır, kendisi dükkanın arka duvarındaki sinek kağıtları arasında asılı duran büyük ustura kayışına gider, bir İngiliz usturasını bilemeye başlardı. Çocukluğunu hiç yitirmemiş menekşe renkli gözleri olan küçük Minenjeman cücedir. Ayaklı bir bellektir o. Kentin arşivi. Yoldan geçen rastgele birinin kimin nesi olduğunu ya da gelirini mi öğrenmek istiyorsunuz? Ona sorun yeter. Ustura kayışına bilediği bıçağı kendi kolunun sert katara tüylerine denerken size tek düze bir sesle bütün ayrıntıları anlatmaya başlar. Bilmediği bir şey varsa onu da hemen öğrenebilir. Üstelik diriler kadar ölüleri de bilir. Gerçek anlamda ölülerden söz ediyorum. Çünkü Yunan hastanesi ölü yıkıcılarıyla teslim etmeden önce kurbanlarını tıraş edip gömülmeye hazırlaması için onu kiralamıştır. Irksal merakla birleşince daha da iştahla yaptığı bir iş. Eski zamanlardan kalma bu meslek her iki dünyayı da kucaklıyor. Onun en dişe dokunur bazı sözleri. falanca bana son nefesinde söylemişti diye başlar. Kadınlar için tuhaf bir çekiciliği olduğu söylenir. Sözde hayranları sayesinde bir köşede küçük bir serveti varmış. Ama saçlarını yapmak için düzenli aralıklarla uğradığı sürekli müşterileri arasında bir takım paşa karıları, paşa dulları gibi yaşını başını almış Mısırlı kadınlar da var. Şaka yolu söylediğine göre onlar artık her şeyin dışındaymış. Sırtında tepe gibi yükselen çirkin kamburuna uzanarak onları heyecanlandıran bu der. Daha başka şeyler yanında hayranlarından biri ona altın bir sigara tabakası vermiş. İçine sigara kağıtlarını koyuyor. Yunancası bozuk ama atak ve canlı. Fransızcayı çok daha iyi konuşabilmesine karşın Pombal izin vermiyor. Arkadaşımı hafiften pezevenklik eder. Protegelerini tanıtırken yani korunan kişileri birden ağzından dökülmeye başlayan dizeleri duyunca her zaman şaşırır kalırım. Ustura hışırdamaya başlayınca Pombal'ın ay gibi yüz yuvarlak yüzüne eğilip sır verilmiş gibi alçak sesle "Örneğin size göre bir parçam var, bulunmaz bir parça" der. Aynada benim bakışımı yakalayan Pombal ikimiz birden gülmeye başlamayalım diye hemen gözünü benden kaşırır. Ağzının içinden sakınımlı bir hırıltı çıkar. Ayak parmaklarının üstünde eğilmiş duran Menjemian hafifçe şaşılmış gözleriyle bakmaktadır. Yaltaklanan ince sesi söylediği her şeye çift anlamlı bir hava katar. Küçük, bıkkın iç çekişlerle noktalanmak konuşmasının parlaklığını hiç de azaltmaz. Bir süre susulur. Aynada Menjemian'ın tepesini görürüm. Bir de dikkatleri sırtındaki hörgüçten uzaklaştırmak için şakaklarının üstünde iki top lüle yapmaya alıştırılmış o kara saç kümesini. Usturayla çalışırken gözleri donuklaşır, yüzü anlamsızlaşır. Parmakları tıpkı o güç beğenir ve evet mutlu ölülerin yüzünde dolaştığı gibi bizim canlı yüzümüzde de soğuk soğuk dolaşır. "Bu kez," der, "her bakımdan çok memnun kalacaksınız. Genç, ucuz ve temiz biri. Bunun körpe bir keklikten farkı yok diyeceksiniz kendi kendinize. Balı alınmamış petek bu, bir kumru. Para sıkıntısı var zavallının. Helvan'daki akıl hastanesinden yeni çıktı. Kocası deli diye onu oraya kapatmaya çalışmış. Rosemary'ye söyledim. Kaldırımdaki masalarından sonuncusuna oturmasına razı ettim. Saat 1'de gidip görün. Birlikte olmak isterseniz size yazacağım kartı kendisine verirsiniz. Ama unutmayın, parayı yalnızca bana ödeyeceksiniz. Biz iki kibar beyefendi gibi aramızda halledeceğiz bu işi. Tek koşulum bu." Bir süre susar. Pombal aynadan onu dikizlemektedir. Olağan merakıyla yaz havasının onmaz gevşekliği arasında gider gelir. Birkaç gün sonra apartmana çarpık gülümsemesi insanda acıma duygusundan başka bir şey uyandırmayan, şaşkın, bitkin bir yaratıkla damlayacağını adım gibi bilirim. Arkadaşımın iyilik duygularından yoksun olduğunu söyleyemem. Çünkü bu kızlara iş bulmak için çok çırpınır. Gerçekten de şimdi umutsuzca saygıdeğer görünmeye çabalayan, bir zamanların bu yardıma muhtaç kişilerini konsoloslukların çoğuna yerleştirmiştir. Onlara bu işleri bulabilmek için meslektaşlarının başını az mı ağrıttı? Bununla birlikte o göstermelik ilgiyi, Fransız mizacıyla birleştirir olduğum o küçük iltifatları, nükteleri, tıpkı kumdan kalıplara dökülüveren Fransız düşüncesi ve donuk kavramlarda hemen katılaşıveren özgün zeka gibi kolayca buharlaşıp gurura ve düşünsel gevşekliğe dönüşen dik başlı, yaldızlı Fransız büyüsünü anlamayacak kadar basit, göçkün ve yaşlı bir kadın yoktur.